iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.
Herkese merhaba. İklim için başlıyor. Ben Ömer Madra.
Ben Yücel Sönmez.
Ben Özdeş Özbay.
Ve bir de konuğumuz var. Akgün İlhan bugün. Ama ondan önce bir de destekçimiz İzelle bir Coşkun'a teşekkür ettiğimizi söyleyelim. Ve hoş geldin Akgün.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
Selamlar.
Davetiniz için.
Evet, programcımız Akgün İlhan'ı su hakkından çalıp buralara getirdik. Bakalım su meselelerini biraz konuşalım diye. Çünkü pek çok arkadaşımız da yani bayağı ciddi şekilde söylüyorlar. İstanbul'un işte başta mesela %25-26'ya kadar hatta 25'e kadar düştüğünü ve barajlardaki suyun ve Türkiye barajlarındaki doluluk oranının da %33'lere kadar gerilemiş olduğu ciddi bir su sıkıntısı olup olmayacağı söyleniyordu. Biz de bunu biraz konuşmanın tam zamanı olduğunu düşündük ve su hakkı programcımız Akgün İlhan'a başvurduk. Ne diyorsun Akgün?
Valla şimdi Ömer abi şöyle diyeyim, %24.5'e düştü. Bugün baktım İstanbul'daki barajların doluluk oranı. Bu son 10 yılın en düşük seviyesi. İkinci en düşük seviye geçen sene gerçekleşmişti. Geçen sene ortalama doluluk yüzdesi %35.24'müş bugünlerde yani. Şimdi iklim değişiyor, yağış rejimleri değişiyor, barajları esas dolduran kar yağışı, bunu da hatırlatalım. Senede bir iki sefer kısa kar yağışları oluyor, o kadar artık yani hepimiz biliyoruz bunu. Gerisi bazen sellere ve taşkınlara neden olan aşırı yağmurlar artık. Bir bakmışsınız. Evet. 60 günde inecek yağış 6 saatte inmiş. Her tarafı seller, sular götürüyor. Denizde kara, işte bu özellikle dolgu alanlarının olduğu Üsküdar gibi semtlerimizde birbirine karışmış. Bakıyorsunuz işte bir deniz otobüsüne dönüşmüş böyle adeta şeyler, minibüsler etrafta geziniyor. Bu manzaraları artık hepimiz kanıksadık. Neden böyle oluyor? Çünkü su geçirimsiz yüzeylerle kaplı bir kent var ortada İstanbul'dan bahsettiğimizde. Asfalt, beton, bunların üzerinden su hızla denizlere akıyor. Denize akamıyorsa alt kotlarda birikiyor, can ve mal kaybına neden oluyor. Geçen senelerde biliyorsunuz bir vatandaşımız Eminönü'nde bir alt geçitin içerisinde boğularak öldü yani. Böyle şeyler yaşıyoruz boğularak, artık
evet, çok kentimizde. Acayip şeyler oluyor. Evet.
Evet, yani barajlara ulaşan su miktarı gittikçe azalıyor. Yağışlarda öyle bir azalma olmasa da, yağış rejimleri değişse de barajlara ulaşan su miktarı gittikçe azalıyor. Bir yandan da tabii bütün bunlar olurken, yani toplayabildiğimiz su azalırken, bir yandan da bakıyorsunuz nüfus artıyor. Su talebi de onunla birlikte büyüyor. İstanbul'a şimdi verilen günlük su miktarı 3 milyon metreküp civarında. Bu kışa doğru biraz daha düşüyor ama yazın mesela 3 milyon metreküpün üzerinde oluyor. Şimdi buna baktığımız zaman böyle bir talebe can mı dayanır, baraj mı dayanır? Nüfusu dünyadaki 145 ülkeyi geride bırakan bir kentten bahsediyoruz. Bu 2018 haberlerine baktığımda gördüğüm bir şey. Şimdi nüfusumuz daha da arttı. Büyük ihtimalle 145 ülkeden daha fazla ülkeyi geride bıraktık yani. Aslında bir kent değil, bir ülkeden bahsediyoruz adeta.
Evet, 15,5 milyon filandı son benim de baktığımda, değil mi nüfusu?
Evet, 15,5'u birazcık geçiyor şimdi.
Evet.
Şimdi bakıyorsunuz Kırklareli'nden Düzce'ye kadar, hani artık böyle Marmara bölgesini de geçip böyle Düzce'den, çünkü orası Batı Karadeniz biliyorsunuz. Kırklareli'nden Düzce'ye kadar pek çok su İstanbul'a akıtılmakta. Ama bu illerin barajlarında da aynı sorunlar yaşanmakta. Yani iklim değişikliği onları teğet geçmiş değil. Kırklareli'nde İstanbul'a su vermesi için 1990'lı yıllarda kurulan Papuçdere ve Kazandere barajları var biliyorsunuz. Bunların baraj doluluk oranları da bakın sırasıyla şöyle %6.06, %6.26. Biz bunlara güvenerek, yani buradan gelecek suya güvenerek 90'lı yıllarda buralarda barajlar kurduk. Kırklareli ilin içerisinde, sınırları içerisinde. Bu barajlar kurudular desek yanlış olmaz şu anda. Yani 90'lı yıllarda kurulurken bunlar İstanbul'un susuzluğuna çare bulundu diye lanse edilmişlerdi. Daha 2000'li yılların başlarında bile bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Yani 2-3 sene sonra bile anlaşıldı. 2007 kuraklığını hatırlarsınız, İstanbul'u mahvetmişti. Büyük Melen Projesi de yine aynı şeyle kuruldu, aynı şiarla diyelim. İstanbul'un susuzluğunu 2071 yılına kadar çözeceğiz diye ortaya çıktılar. Ancak 2014 kurak döneminde hiç unutmam, Melen'in debisi %50 azalmıştı. O zaman da şimdiki gibi böyle panik rüzgarları esmekteydi. Ben şeyden biraz rahatsızım açıkçası. Böyle ne zaman barajların su seviyeleri azalsa insanlar su krizi var falan diye konuşmaya başlıyor. Su krizi sürekli yaşadığımız bir şey. Bizim artık hani böyle iklim değişikliği ve artan nüfus birlikte değerlendirdiğimizde çözümümüzün suyun arzını artırmak değil, suyun talebini azaltmak olduğunu artık kabul etmeliyiz. Hani ayağımızı biraz suyumuza göre uzatmamız gerekiyor İstanbul'da. Onu hala yapamadığımızı düşünüyorum. Bu sadece vatandaşın değil, yönetimlerinde hem yerel hem merkezi yönetimlerinde meselesidir. Talebi azaltmanın yolu da suyu daha az kullanmak ve kullanıyorsak da kullandığımız miktar da en verimli şekilde kullanmaktan geçiyor.
Bir de bu konuda bir şey daha hatırlatalım istersen Akgün. Orman ve Su İşleri Bakanı 2 yıl önce bir açıklama yapmıştı. Türkiye'deki suyun kayıp oranının %60 olduğunu söylemişti. Yani bu altyapı sistemlerindeki kayıptan söz ediyoruz. Borulardan dışarı sızan. Yani
%60 demişti. Çok önemli. Ben de oraya getirecektim. Sen benden önce davrandın. Hakikaten şimdi Türkiye Su Enstitüsü'nün yaptığı 2019 tarihli bir kapsamlı ve değerli bir çalışma var. Burada böyle belediyeler birbirleriyle mukayeseli bir şekilde kıyaslanmış. 25 idarenin paylaştığı veriler, idareden kastım su ve kanalizasyon idareleri, SUKİ diyoruz biz buna, kısası SUKİ. 25 SUKİ ile yapılmış bir araştırma var. Burada %42 oranında saptanmış. Ama tabii bütün SUKİ'ler buna katılmamış, bu çalışma hepsini kapsamıyor. İkincisi de birazcık hani onların söylediklerine dayalı bir şey olmuş, bu araştırma olmuş doğal olarak. Zaten başka bir iddiası da yok. %42 diyorlar. Yani ortalama gelir getirmeyen su oranı Türkiye'de %42 civarında. En yüksek ve en düşük değerlere baktığımızda bazı kentlerde %67, kimisinde de %22'ye kadar inmiş. Yani böyle oynuyor da ama ortalaması %42. Veysel Eroğlu söylemişti, evet, bundan 2-3 sene önce, hatta %60 ne demişti, %55, %60 gibi falan bir şeylerden bahsetmişti. Hani resmi olmayan rakamlara göre demişti. Ama TÜİ'nin verilerine baktığında onlar da işte böyle %40'lar civarında bir şey söylüyorlardı. Şimdi bakıyorsunuz Avustralya'daki su idarelerine gelir getirmeyen su oranı %10'a kadar inebiliyor. Veya işte Berlin'e baktığınızda, ben bu sene biraz Berlin'i inceledim, kayıp oranı %5 civarlarında seyrediyor. Yani demek ki bunu yapmak mümkün. Her şeyden önce yani bu şeyin, gelir getirmeyen su oranının çok yüksek olduğunu kabul edelim ve bunların azaltılması için bir şeyler yapmaya başlayalım. Aslında hani bununla ilgili şeyler de var. İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü yönetmeliği zaten yürürlüğe girdi, birkaç sene oldu. O yönetmeliğe göre bu oranın hızlı bir şekilde %25'in altına çekilmesi gerekiyor. Ama tabii bu çok ciddi bir çalışma, yani hemen bir günde olacak bir şey değil.
Ben bir şey biraz biraz konuyu biraz daha derinleştirmek ve çerçevesini genişletmek istiyorum İlhan izninle. Şimdi önce İstanbul'dan yola çıkarsak, geçen yıl Kasım döneminde %45 civarındaymış aynı zaman dilimi içinde su miktarı İstanbul'daki baraj oranlarında ve bu yıl %24 civarında. Ve hatırlıyorsak geçen yıl kurak bir dönem geçirdiğimiz söylenip pandemiye girerken su tasarrufu konusunda özellikle ciddi uyarılar yapılmıştı. Yani geçen senenin kurak döneminin daha da altındayız şu andaki veriler. Ve işin ilginç yanı, İstanbul için su tükenmiş durumda. Yani etrafta da su tükenmiş durumda. Yani Karadeniz bölgesi dediğimiz şey de bu sene ciddi kuraklık. Yani Rize ciddi kuraklık yaşayan bir il haline geldi. Bu sene kuraklık haberleri çıktı orada. Şimdi bizdeki temel problem hayatı suya göre değil, suyu hayata göre planlamaya çalışıyoruz. Yani yıllarca bu böyle yürüdü ve maalesef su kaynaklarını har vurup harman savuruyoruz. En büyük savurganlık da özellikle tarımda yaşanıyor. Genelde dünyada da böyledir rakamlar. %75'i suyun tarımda tüketilir. %15'i ev kullanımında tüketilir. %10 gibisi bir de gibi bir oranda sanayide tüketilir. Ama tarımda tüketilen suyun %75'i vahşi sulama yöntemleri kullanıldığı için büyük ölçüde heba edilir. Yani şöyle bir şey söyleyecek olursam herhalde yanlış olmam. Biz 7'den 70'e evde su tasarrufu yapsak ve her şeyi kanuna, kitabına ve doğru bir şekilde yapıyor olsak edebileceğimiz toplam su bütçesi içindeki tasarruf %5'i geçmiyor. Ama tarımda bir takım küçük önlemlerle işte modern sulama teknikleriyle ya da bölgesine göre bir tarım modeliyle suyu kullandığımızda toplam bütçenin %50'sine yakınını tasarruf ediyoruz. Şimdi burada biraz su kullanım konusunda en nihayetinde biz son tüketiciyiz. Bize ulaşan suyun barajları farklı. Ama artık totalde şöyle bir şeyi de görmek lazım. Türkiye eskisi kadar su toplayan bir ülke değil. Yani kar çok az düşüyor. Özellikle yeraltı sularını besleyen kar yağışlarında ciddi düşüşler var. Aynı şekilde buzullar çok hızlı eriyor yine yeraltı sularını besleyen. Onun dışında bir de zaten yer üstünde akan sularımızın en son Çevre Mühendisleri Odası'nın yaptığı araştırmaya göre %70 civarı kirli su, kötü su. Yani bunun bir miktarı dördüncü dereceden su diye geçiyor ki bunun aslında literatürdeki karşılığı bununla tarım bile yapamazsınız anlamına geliyor. Yanına yaklaşmayın anlamına geliyor. Şimdi İstanbul özelinde baktığımızda evet İstanbul'un sürdürülemez bir su yönetimi var, su politikası var ama geneline baktığımız zaman artık dünyanın ve gezegenin koşulları, ülkenin koşulları totalde suyu yönetemez bir noktada. Zaten bugüne kadar yönetmiyordu ve işin içinden çıkılmaz bir hale gelmişti zaten bir sürü yerde. Yani Konya kuraklıktan, Konya Ovası kuraklıktan müzdarip. Orta Anadolu'nun büyük bir bölümü, Güneydoğu, Doğu Anadolu ve dediğimiz gibi artık Karadeniz'de kuraklık yaşayan bir bölge haline geldi. Doğu Karadeniz'deki bazı noktalar. Şimdi totalde böyle baktığımızda suyla ilgili çok ciddi bir problemimiz var aslında bizim. Şu anda hani çok emarelerini yeni yeni görüyor olsak da gelecek için ciddi sinyaller veren su problemleri var. Özellikle de mesela İstanbul'da daha önceki yıllarda yapılmış 2060 yılına kadar su problemini çözdük, 60-70 yıllık su problemlerini çözdük söylemlerinin de bir anlamı olmadığı ortaya çıktı aynı zamanda.
Yani Melen Barajı 2014 yılında bir kez mesela yarı yarıya inmişti mesela Melen'deki, daha doğrusu baraj demeyelim, baraj hala kurulabilmiş değil de açılabilmiş değil ama Melen'in debisi mesela 2014'te yarı yarıya inmişti. Hani biz oraya bağlıyız İstanbul olarak, işte şeyi gösteriyor bu, hani iklim değişikliği hiçbir yere teğet geçmiyor.
Evet, şununla tamamlamak istiyorum. Yani totale baktığımız zaman hani İstanbul'un suyunu zaten sürdürülemez bir noktaya geldiğini, bu kadar nüfus ve bu kadar su kaynağının olmadığı bir yerde bütün her şeyi suya dayalı olarak kurmanın, geliştirmenin, yönetmenin sanayisinden bilmem nesine kadar bir sürdürülemez durum olduğu ortada. Biz barajlardaki su miktarına takıldık ama kafamızdaki bizim suyla ilgili algımızda ciddi yanlışlar var gibi geliyor bana. Yani suyu yanlış biliyoruz, yanlış tanıyoruz, suyla ilgili suyun temeli alarak hayatı yanlış kuruyoruz gibi geldi. İstanbul'da bu yanlışların en görüneli. Yani evet, hem nüfusuyla hem su havzalarına verdiği zararla ciddi bir tehlike söz konusu. Şimdi ben şunu merak ediyorum. İstanbul'da bu çok görünür olduğu için yani su sorunu, bunu alıp Türkiye'ye dağıtabilir miyiz? Türkiye'deki suyla ilgili algıyı nasıl onu değiştirebilir miyiz? Biraz daha soruna köklü çözümler üretebilir miyiz acaba? Biraz İlhan'dan onu dinlemek isterim ben.
Evet, tabii yani bütün çabamız o yönde zaten. Hani bu konular üzerine çalışan bütün işte akademisyenler, aktivistler, vatandaş, geleceğinden endişeli vatandaş. Hepimizin aslında bu çabası o yönde olmalı ve öyle de zaten. Ama bu tabii kolay bir şey değil. Yani baktığımız zaman şimdi Türkiye geneline baktığımızda çok acayip şeyler oluyor. Mesela bu geçtiğimiz hafta 26 Kasım'da Katar'la Türkiye görüşme yaptı biliyorsunuz.
Evet, tam oraya oraya bağlayacaktım ben de.
Ben zaten her şeyi oraya bağlamaya başladım çünkü çok acayip bir şey gerçekten. 10 ayrı anlaşma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de işte su yönetimi alanında işbirliği mütabakat zaptı oluyor. Türkiye'nin su yönetimi Katar'a mı devrediliyor? Türkiye suyunu Katar'a mı satacak? Kanal İstanbul'la bunun bir ilgisi var mı? Gibi böyle sorular havada uçuşmaya başladı. Şimdi birinci mesele şeyden kaynaklanıyor burada. Ülkemizin tüm insanlarını ilgilendiren, hatta gelecek nesilleri de ilgilendiren bir mesele su meselesi. Su yönetimi böylesine önemli bir konuyla ilgili. İmzalar atılıyor, kararlar alınıyor ama kamuoyuna önceden açıklanmıyor. Önceden açıklanmadığı gibi sonradan da zaten açıklanmıyor. Yani en büyük mesele burada başlıyor. Kimse bir şey bilmeyince de tabii tahminler üzerinden yapılan tartışmalar ülke gündemini dolduruyor diyebiliriz. Şimdi o az önce söylediğim sorular komplo teorisi falan değil aslında. Hani çoğu zaman böyle meseleler ortaya çıkınca komplo teorileri üretilir. Birincisi, Türkiye suyunu Katar'a satacak mı sorusu. Bu bazılarımıza absürt gelebilir ama gelmemeli. Çünkü Türkiye 80'lerden bu yana zaten başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere su satmak için barış suyu kavramı etrafında pek çok proje geliştirdi. En sonunda bundan birkaç sene önce suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne satmaya başladı. Hepiniz bunları biliyorsunuzdur. Şey meselesine gelince Kanal İstanbul'la bir ilgisi var mı? Ya bu da çok absürt bir soru değil bence. Çünkü geçen sene Aralık'ta hatırlıyorsunuz Katar Emir'in annesi Kanal İstanbul güzergahında 44 dönümlük arazi almıştı ve söz konusu arazinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı yeni planlarda yapılaşmaya açıldığı bilgisini de hatırlatmak isterim. Yani dolayısıyla bunlar tuhaf ve komplo teorisyenliğinin ürettiği sorular değil. Böyle bakmak gerekiyor. Şimdi şey demiş bakan, su yönetimi...
Bir kopma mı oldu?
Evet, Akgün düştü.
Kopma oldu. Bu arada o zaman ben Akgün'ün bıraktığı yerden biraz devam etmeye çalışayım. Tabii ki onun söyleyecekleri çok başka şeyler olacak ama bazı temel bilgiler vereyim Ömer abi. Bizim bir ulusal su planımız var. Muhtemelen bu ulusal su planı Katar'la yapılan anlaşmanın da çerçevesini belirleyen bir plan. Bu çok yeni yapıldı bu arada. Yani bu zamana kadar böyle bir planımız yoktu. Bütün tabii dereler, HES'lere satılıp büyük baraj projeleri bitirildikten sonra çıktı böyle bir plan ortaya. Muhtevası şöyle bizim su planımızın. Su kaynaklarının yönetimi, su kaynakları veri durumu, su kaynaklarının miktar, kalite, ekosistemler açısından korunması ve iyileştirilmesi. Bunu 3 madde saydım, 4 diye devam edeyim. 4, arz talep dengesi ve su tahsisi. 5, finans, bütçe ve işletme. 6, su verimliliği. 7, sosyoekonomik analizler. 8, bilgi ve karar destek sistemleri. 9, su güvenliği. 10, kendisinin ismi yine su politikası olarak geçiyor. Bizim aslında su yönetimi planı dediğimiz şeyin içeriği bu başlıklardan oluşuyor bu arada.
Ben de bir şey ekleyeyim mi Yücel buna? Sen demiştin ya daha bütüncül bakmak lazım su meselesine diye. Şimdi Türkiye'nin biliyorsun 2023 hedefleri var. Artık bir çok az vakit kaldı ama burada iki tane büyük hedef var. Bir tanesi Türkiye'nin yerli milli kömür kaynaklarının %100 kullanımı. Bir tanesi Türkiye'nin su potansiyelinin %100 kullanımı. Bu akıllara zarar olan bir açıklama. Çünkü Birleşmiş Milletler'in ise oranları var. Diyorlar ki su potansiyelinin bir ülkenin en fazla %20'sini kullandığınızda sürdürülebilirdir ekolojik açıdan. %20 ile %40 arası işte çöl coğrafyası falansanız yani kullanmak durumunda kalabilirsiniz. ama sorunlar yaratır. %40'ın üzerindeki kullanım ise ekolojik felaket demektir deniyor. Türkiye bunu bile bile %100 hedefi koymuş durumda. %40'ı aşan dünyada 3 ülke varmış. Bir tanesi İran. Kendi resmi açıklamaları %87 olduğu üzerinde. Şu anda İran'daki su krizini zaten görmek mümkün.
Bizim zaten su bununla ilgili planlarımız da çok saçma sapan bir matematik üzerine kuruluyor. Yani öyle bir %100'ünü şimdiden oturup şu tarihte işte ben 2023-2030 bilmem ne tarihinde %100'ünü kullanacağım demek şu demek aynı zamanda. Türkiye'de bir iklim değişikliği yok. Evet. Su kaynaklarımız bugün nasılsa 10 yıl sonra da aynen öyle, evet, öyle kalacak.
Evet.
Yani peki bu kadar bir de şeyi de söylemek lazım. Yani bu Katar'la yapıldığı söylenen anlaşmanın herhangi bir detayının açıklanmıyor olması aslında doğrudan doğruya varoluşla, gelecek kuşakların ve su hakkıyla ilgili en temel mesele. Yani bunun Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu anlaşmanın içeriğinin ayrıntılarını kesinlikle kamuoyuyla paylaşması ve bu anlaşmanın Türkiye'den Katar'a su teminini içerip içermediği sorusuna da açıklık getirmesi gerekir diye de yazmıştı. Dün Açık Gazete'de de değindik. Açık Gazete adlı gazetede bizim isimdaşımızla yani.
Biraz karıştı.
Adaşımızla Yusuf Yavuz'un yazısından Açık Gazete'de. Böyle bir şeffaflık bu alanda olmadığı zaman herhangi bir şey zaten söz konusu değil. Bir de mesela şeyden de bahsediliyordu. Yani sulu tarımdan artık tamamen kuru tarıma geçilmesi gerektiği, onun kullanılması gerektiği. Bu gibi konular tartışılmıyor. Yani küresel iklim krizi yokmuş gibi, kuraklık yokmuş gibi davranılıyor. Yani çok acayip bir durum.
Şimdi ben Akgün'le devam edebilseydik sohbete şunun altını...
Ben geldim ama herhalde bir kesinti oldu. Ben konuştum burada ama size gitmedi ses. Çok ilginç.
Tamam. Sen de kaldığımız yerden devam edelim o zaman.
Yani ben nerede kaldık onu da bilmiyorum ama çünkü konuşmama devam ettim. Yine de şöyle diyebilirim. Bu şey çok önemli. Burada hani suyun Katar'a satılması sorusu hiç böyle şey bir soru değil. Absürt bir soru değil, komplo teorisyenliği de değil. Her an böyle şeyler olabilir. Çünkü daha önceden dediğim gibi Türkiye bununla ilgili pek çok çalışma yaptı. 1980'lerden bu yana Orta Doğu ülkelerine su satmak için barış suyu kavramı etrafında pek çok proje geliştirildi. O nedenle hani bu olabilir. Bakan Pakdemirli şey demiş, hani biz onlara deniz suyu ve deniz suyunun arıtılması ve işte yer sularının daha verimli değerlendirilmesi konusunda şey yapacağız, bilgi vereceğiz demiş ama öyle bir şey olamaz çünkü Türkiye'de böyle uygulamalar yok. Yani yağmur suyu hasadı dediğimiz şey Türkiye'de bir iki tane pilot projeden öteye gidememiş bir şey. Bilmediğimiz bir konuda ne öğreteceğiz biz, ben onu bilmiyorum. Desalinasyon da aynı şekilde. Katar 1955 yılından bu yana desalinasyon teknolojisini kullanan bir ülke. Bu konuda bayağı deneyimli.
Deniz suyunu onlar arıtmak bize, yani evet.
Evet, deniz suyunu onlar arıtmak. Onlar bize öğretir. Onlar bize öğretir Ömer abi. Aynen dediğim gibi.
Bu önemli bir vurgu bu arada gerçekten. Evet. Yani çünkü Türkiye'nin yani İstanbul'da da bu bir ihtimal olarak tartışılıyordu her zaman. Yani evet, gerçekten bağlantı olabilir bu ikisi arasında.
Evet, ben de öyle düşünüyorum. Desalinasyon son derece tehlikeli bir teknoloji. Şimdi tabii Katar gibi bir ülkede hiçbir su kaynağı yok. %99'unu zaten deniz suyundan karşılıyor. Oralarda bir mecburiyet. Ama bir yandan da tabii şey, hem mecburiyet diyoruz hem de Katar'ın nüfusu 2000'li yılların başlarında yarım milyonken şimdi çıkmış neredeyse 3 milyona. Yani 20 sene gibi kısa bir süre içerisinde 6 kat nüfus artışı oluyor. Niye oluyor? Çünkü bir şekilde sonsuz bir su kaynağı sağlanıyor. Bir tek tabii sudan kaynaklı değil bu ama böyle hani sürdürülemez su teknolojileri, su kaynakları, su taşıma projeleri, bu aslında nüfusu baskılayıcı özelliği, yani suyun nüfusu baskılayıcı özelliğini ortadan kaldırıyor. Böylece hani orada normalde çok az insan yaşaması gerekirken pek çok insan yaşıyor. Ama hatta bir de inşaat sektörü var
orada. Ben de onu söyleyecektim. Bir de evet, yarı ücretli köle olarak çalıştırdıkları tabii, Katarlı olmayan evet, çok evet, sayıda, yani milyonun tabii, üzerinde.
Nüfusun çoğu göçmen.
Nüfusun çoğu göçmen zaten. Evet.
Evet, evet, yani o insanlarla birkaç tanesiyle tanışma fırsatı olmuştu. Yani şey gibi çalışıyorlar. Böyle günde neredeyse 24 saat, 365 gün ve hiçbir şey hani böyle çok dar odalarda 5-6 kişi kalıyorlar ve sadece ailelerine para gönderiyorlar. Yani artık bildiğiniz modern kölelik değil, bayağı bildiğimiz kölelik.
Kölelik.
O yüzden böyle bir şeyin de hani bir düzenin de sürdürülmesine vesile oluyor desalinasyon gibi teknolojiler. Yani bunun ekonomik, ekolojik, sosyal maliyeti çok yüksek. Bunu kabul etmemiz lazım. Türkiye böyle şeyler yapacağına, böyle desalinasyona yatırım yapacağına tasarrufa yatırım yapmalı. Tasarruflu kullanacak suyunu ve kullandığı suyu da en verimli biçimde, işte gri suyun yeniden kullanımı, yağmur hasadı gibi teknolojilerle, aslında hepimizin bildiği kadim teknolojilerle en iyi şekilde ayağını suyuna göre uzatacak.
Evet,
başka yolu yok yani.
Vesaire,
tasarruftan başka bir, evet, tasarruftan başka bir yolu yok. Bir de sadece hani vatandaşın yapacağı, devletin yapacağı şeylerin dışında bir de şöyle bir şey var. Kentlerin artık böyle üzerlerine yağan yağışı bir sünger gibi çekmesi gerekiyor. Buna sünger şehir diyorlar hatta. Yani kente yağan yağış kentte kalacak. Onun için de yeşil alanların artırılması lazım. Sadece çimli yeşil alanlardan bahsetmiyorum. Ağaçların olması lazım. Yani kaliteli yeşil alanların artırılması lazım. Bunun sadece iklime ve işte su yönetimine değil, aynı zamanda oradaki insanların yaşam kalitesine de çok büyük faydası olacaktır. Biyoçeşitliliğe faydası olacaktır. Böyle bütünlükçü düşünmek gerekiyor,
evet,
yani.
Evet, aynen öyle. Ya bu süreyi bitirdik maalesef aradaki kopuşa rağmen. Akgün'den
evet,
çok
evet.
Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Konuşmaya devam edeceğiz.
Çok teşekkürler.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
O zaman ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Teşekkürler.
İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.